İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Bu haftaki konumuz kıskançlık değerli dinleyicilerimiz. Sizler de merak ettiğiniz hususları, görüşlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise insanhalleri@trt.net.tr. Evet, bugün kıskançlık üzerine konuşacağız. İki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Aile terapisti ve uzman psikolojik danışman Yeter Akbıyık ve psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Evet, kıskançlık ne gibi anlamlara geliyor? Bununla başlayacağız. Yıkıcı mıdır, yapıcı mıdır? Bir de imrenme kavramı var. İmrenme farklı bir şey midir? Kıskançlık tam olarak neyi anlatır?
Tam olarak nedir? Şimdi günlük yaşamımızda özellikle ikili ilişkilerde kıskançlık kavramıyla çok sık karşılaşıyoruz. Sosyal ilişkilerde, bilimde ve son dönemlerdeki her zaman var medyada da bu kavram sürekli hepimizin gözüne çarpan ifadeler içeriyor. Kıskançlığı şöyle tanımlamak lazım. Şimdi biraz sonra değerlendireceğiz. O kadar içinde farklı kavramları barındırıyor ki özel olarak şöyle diyoruz biz. Başkalarının sahip olduğuna sahip olma isteği, elindekini başkasına kaptırma korkusu, bir ilişkinin kaybedileceği veya yitirileceği endişesi. Bunların hepsinin insanda yarattığı korku ve endişelere biraz kıskançlık diyoruz. Devamında o kadar çok şeyi taşıyor ki acıyı, kederi, elemi, esefi, birçok duyguyu da aslında barındıran bir kavram. Kıskançlığın özünde bir tehdit var. Yani kişinin kaybedeceğine yönelik bir tehdit, vücuduna yönelik bir tehdit ve işin ilginci sadece kıskanan için değil, kıskanılan için de tehdit. İki tarafı da tehdit eden korku ve endişeyi bir araya getirdiğimizde biz kıskançlık olarak bir tabloyla karşılaşıyoruz.
Aslında kıskançlığın altında bir tehlike algılaması, yani öznel bir durum. Kişi bunu algılıyor. Siz nasıl algılıyorsanız o ilişki boyutunda baktığımızda eğer kaybedeceğim ya da hayal kırıklığına uğrayacağım, birazdan konuşacağız herhalde. Kıskançlık çok karmaşık bir duygu durumu aslında
tam duygu
bir
değil,
evet bir tam bir duygu olarak adlandırılacak bir şey değil, birazcık karmaşık, altında işte duygunun, düşüncenin ve davranışların yattığı bir tepki, ruhsal bir tepki aslında. Onun ne olduğunu tek tek herhalde
belki
açarız.
Şöyle gidebiliriz burada. Kıskanan kişi birçok duyguyu beraberinde yaşıyor. Aklından bin bir türlü düşünce geçiyor ve bir sürü farklı davranış kalıpları kullanıyor. Şimdi ne yaşıyor kıskanan kişi? Hani kaybetme korkusu var ya.
Evet.
Bu sevilen bir kişi veya kendi ilişkisi. Sevgili, arkadaş, dost, çocuk, çocuğuna yönelik bile. Kaybetme korkusu kişide bir acı, yüreğinde bir acı yaratıyor duygu olarak. Kızgınlık, kin, üzüntü, aşağılanma, keder, yani bu tür duygular kıskançlıkta var. Bunlar hangi düşüncelerden oluyor? Kendini rakiple kıyaslama düşüncesi olabiliyor. Çünkü kaybetme rakiple kıyaslamayı beraberinde getiriyor. Kendini suçlayabiliyor, içerleyebiliyor, kendi imajından korkabiliyor veya kendine acıma duygusuyla, düşüncesiyle bir duygu yaşayabiliyor. Bunların hepsi beraberinde davranışa kendini yansıtıyor. Nasıl davranıyor kişi? Kendini bitkin hissediyor, saldırgan davranışlar sergileyebiliyor, şiddet kullanabiliyor. Kendini sürekli güvence altına almak için böyle olduğundan daha fazla vücudundaki eforu kullanabiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman da günlük yaşam kişilerin hem kıskanan kişi için hem de kıskanılan kişi için burnundan geliyor. Tabii ki kıskanılan da çok ciddi
durumda. O da farklı bir durum herhalde. Tabii. Daha bir farklı bir psikolojik durum.
İlişkiyi bozan bir şey bu sonuçta. Peki şöyle bir soru sorsak. Kıskançlık dediğimiz şey ya insanda var olan bir şey mi? Yoksa doğuştan gelen bir duygu durumu mu?
Güzel bir soru. Uzmanlar hala bu konuda bir birliktelik sağlayamadılar. Diyorlar ki kıskançlık insanın doğasında olan bir duygu. insan oluşumunda başlayan bir duygu durumu. Hı hı. Çünkü ilk cinayet biliyorsunuz kıskançlık sebebiyle oldu tarihte. Kabil'in Habil'i öldürmesinin nedeni kıskançlık. Dolayısıyla insanın doğasında vardır, doğayla beraber gelir diyenler var. Evrim teorisine dayandıranlar var. İşte kadın erkek rolleri, kadının erkeği kaybetmek istememesi, erkeğin kadını kaybetmek istememesinden kaynaklı bir duygu durumu diye nitelendirenler var. Ama son dönemlerde sosyokültürel bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Yani diyorlar ki, kıskançlık evet doğasında genlerde var olabilir ama daha çok kültürün, ailenin, yetiştirilme koşullarının ve model almanın ürünüyle oluşan bir süreç. Yani çocuk yetiştiği ortamda bunu öğreniyor. Belki de dozunun yüksekliği veya alçaklığını öğrenebiliyor. Çocuğun ev içerisinde tanık olduğu birçok davranış ve duygu durumu çocuğun ileriki yaşamında kıskanç olup olmayacağını da belirler diyen bir süreç var ki bize de en yakın tanım sanırım bu.
Evet, sizin anlattığınız örnek üzerinden gidersek benim de duyduğum bir örnek var. Daha önce de bunu çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Bu kısa Şubat, Şubat'ın mesela ayların her biri 30-31 gün çekiyor. Evet. Ama Şubat kısa çekiyor. Bunun aslında tarihte, mitolojide bir öyküsü var. Ağustos ayı İmparator Augustus tarafından, yani o isim işte takvim ilk kez onlar tarafından bu Roma İmparatorluğunda belirlenirken Ağustos adına Augustus'un adı konuluyor ve Ağustos oluyor. Fakat ondan sonra gelen İmparator Sezar bunu çok kıskanıyor. Diyor ki neden yani onun adı konuldu diye. O da Sezar, bu Roma dilinde Sezar da Temmuz'a denk geliyor ve onun adı. O yüzden ikisi 31 gün sürüyor bu aylar ve doğal olarak da Şubat kısalı veriyor. 4 yılda bir Şubat oluyor. O yüzden kıskançlık dediğimiz şey aslında tarihte, filmlerde, söylediğiniz gibi medyada, okulda, bütün sosyal ilişkilerde yaşamda, evet, yeri olan ve insanları derinden etkileyen, belki burada şeyini konuşmak lazım herhalde, dozajıyla tabii, ilgili tabii, bir şey.
Her siz, zaman bu kadar olumsuz bir şey mi?
Şimdi şöyle değil bakmak mi? Lazım kıskançlık kavramına. Bizde tüm hepimizde birçok duygu durumu var. Hı hı. Biz bütün duyguları barındırıyoruz. Bu duyguları yaşama aktarma dozumuz önemli. Kıskançlık olumlu da bir duygu aslında. Geliştirebilir, değiştirebilir, ilişkiyi birbirine kenetleyebilir dozunda kullanılırsa. Profesör Tarhan'ın bir yazısını okumuştum geçen gün. Çok güzel bir noktaya temas etmiş. Diyor ki kıskançlık uygun dozda kullanılırsa evlilikte tutkal görevi görür. İlişkilerde evet, tutkal görevi görür ve bireyleri birbirine yaklaştırır. Ne zaman ki dozu fazlalaşırsa o tutkal yapışıyor, çektiğiniz an iki tarafta da travmatik etkiler yaratabiliyor. Yani bunun dozuna o kadar dikkat etmek lazım ki güzel dozlarda kıskançlık günü güzelleştirir, ilişkiyi zenginleştirir, tarafları birbirine yaklaştırır, evin içindeki kaliteyi arttırır. Yani güzel bir duygu geçiş durumudur. Ama biz biraz sanki dozunu ayarlayamıyoruz. Yüksek olduğu zaman kırıcılık, yıkıcılık, travmatik şeyler ki bunu aslında biraz medyada destekliyor. Yani bir araştırma sonucunu okumuştum, BBC yapmıştı zannediyorum. Kıskançlıkla ilgili işlenen cinayetler savaştaki cinayetlerden daha fazlaymış. Yani o kadar kesinlikle fazla ki yani duygu durumunu çok yüksek yaşadığınız için kırma, örseleme ve parçalama karşımıza çıkıyor. Uygun dozunda yaşarsak çok da evet, güzel yaşantılar evet, geçirebileceğiz.
Ben o dozu iyi biliyorum.
Yani evet, onu, aslında o da önemli. Hangi şimdi, noktası?
Evet, şimdi o dozu bilmek aslında tabii kişinin kendisi de soracağı soru. O ölçüyü belirlemek de aslında hı-hı, biraz zor ama ben yine örnek üzerinden gideceğim. Ben 20 yıldır mesela Yeter Hanım'ı kıskanıyorum. Çünkü çocuklarla, ailelerle inanılmaz güzel çalışmaları var. Hı-hı. Ben de o çalışmaları kıskanan biri olarak buna bir isim vereyim. Aslında kıskanma değil, işte burada imrenme. Gerçekten o kadar güzel çalışmalar.
Zarar vermek istemeden evet, takdir etme. Evet. Keşke bende de olsa ve demek kendi mi?
Yaşamına
acaba
katma
ama
biraz.
Ama aynı şey evet, evet, şimdi sadece o noktada kalmıyor. Siz imrendiğiniz ve kıskandığınız zaman o da sizi harekete geçiren bir güç oluyor. Ben de benzer şeyler yapabilirim. Ben de kendi kapasitemi ortaya koyabilirim. Arkadaşım bunu yapıyorsa o kıskançlık dediğimiz ufak dozdaki harekete geçirici, motivasyonu sağlayıcı güç aslında hem ilişkimizi sürdürüyor. Neden? Sürekli bir bilgi alışverişi halindeyiz. Ben ona soruyorum. Bakın şimdi okullar kapanacak. Dedim ki velilere ne yapabilirim? Bana herhangi önerebileceğim bir şey var mı? Hemen bir örnek karne, veli karnesi hazırlayacak. Bu da kıskançlığın bizim ilişkimizde bir şey yarar.
Pozitif etkisi. Evet. Şimdi şöyle bakmak lazım. Hani sordunuz ya, bu çok önemli. Dozunu nasıl ayarlayacağız? Hı-hı. Yani neresi sağlıksız bir kıskançlık? Kıskançlık aynı zamanda olumlu bir duygu dedik ya.
Başa çıkabiliyor muyuz acaba? Evet, yani elimizde o yeti var mı?
Bunu şöyle basitleştirmek lazım. Karşıdaki kişiyi, partnerinizi kıskandığınızda o kişi bundan rahatsız oluyorsa sorun vardır. Yani kıskandığınız kişinin Bu duygu durumundan rahatsız olup olmaması sizin ölçünüzdür aslında. Hı hı. Rahatsız olduğu an sağlıksız bir sürece girmişsiniz demektir. Yani kıskançlıkta birbirini destekleyen, geliştiren ve birbirini besleyen bir durum da vardır. Ama rahatsızlık vermeye başladığı zaman ve bu doz artarak devam ettiği zaman patolojik bir durumdan da söz edeceğiz. Şimdi ne zaman sağlıksız bir kıskançlık vardır? Kişi rahatsız oluyor. Kişiyi sürekli izliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz, baskı altında almaya çalışıyorsunuz, kısıtlıyorsunuz, cezalandırıyorsunuz. Bu eylemler yaşandığı zaman burada yıkıcı ve sağlıksız bir kıskançlıktan bahsedebiliriz. Yani mutlaka tarafların ilişkiyi yeniden yapılandırması, gerekiyorsa bir destek sürecine girmeleri, evet, ve yaşadığı şeyleri birbirlerine ifadelendirmeleri gerekiyor. Biz bunu çok beceren bir toplum değiliz. Duygularımızı çok paylaşan insanlar değiliz. Bunu biz de biraz yapıyoruz. Biz de çocuklarımıza bu anlamda olumsuz model oluyoruz. Çünkü biz duygu dilini öğretmiyoruz çocuklara. Duygularını ifade etmeyi öğretmiyoruz. Kıskanç olduğu zaman bunu saklayıp davranışlarla, olumsuzluklarla yansıtmasından ziyade nasıl ifade edebilir bunu ve bununla nasıl başa çıkabilir? Biz buna duygu yönetme diyoruz aslında. Duygularımızı yönetme. Yetişkin olarak da bu beceriyi çok kullanamıyoruz. Çocuklarımızda da kullanamıyoruz. Bakın çevrenize, otobüse biniyorsunuz, sosyal çevreye gidiyorsunuz, parka gidiyorsunuz, oraya buraya. Şöyle bir seslere bakın. Hep yüksek sesler. Evet. Yani tonajı yukarıda olan sesler. Yani karşıdakinin duygu ve düşüncelerini dikkate almadan kendi egosuyla insanların paylaşımlarının olduğunu görüyorsunuz. Aynen kıskançlıkta olduğu
Peki,
gibi.
Peki kimlerin yani kıskançlığın altında yatan nedenler? Mesela neden kıskanıyoruz biz? Nedeni ne olabilir? Siz birazcık hani, kıskanmamak için yapılacak şeylerden bahsettiniz ama kıskanç kişilerin böyle belirgin kişilik özellikleri var mıdır?
Evet, bu konu çok düşünülmüş Arife Hanım ve şöyle bir tablo ortaya çıkmış. Deniyor ki kıskançlık duygusunun altında birçok sorun var ama karşımıza birkaç tane profil çıkıyor kıskançlığın nedenleri olarak. Kıskançlık yaşayan kişinin çocukluğuna bakılması gerekiyor. Birincil öncelik bu.
Çok
yani
önemli.
Çocukluğunda yaşadığı yaşantılar, bu duyguyu hissetmesine, bu duyguyu şimdiki döneme getirmesine yönelik eksiklikler, özgüven eksikliği, kendini var edememe, özgüvenin dış etkilerden çok kolay böyle parçalanması, ailede biraz dışlama, çocuğu biraz tecrit etme. Bir de çok önemli bir şey var. Güvensizlik ilişkisi, bağlanma, anne babaya bağlanma. O dönemlerde aile içerisinde karışıklık varsa, anne babanın tutumlarında sıkıntılar varsa, evin içinde olan olumsuzluklar çocuğa negatif yansıtılmışsa ve bu çocuk bunu yüreğinde hissetmişse, ergenlik döneminde başlayan duygusal ilişkisinde bunları bir şekilde karşısındakine yansıtacaktır diyoruz.
Ben hemen bir soru sorabilir miyim? Çocuğumla ilgili bir soru. O zaman nasıl davrandığımı ben arada size anlatmıştım ama sizden bir cevap almak isterim. Benim oğlum işte 5-6 yaşlarındayken doğum günlerine gidiyoruz. Kendisine de doğum günü yapıyoruz. Onun da arkadaşlarının doğum gününe gitme ve hediye alma meselesi var. Biz onunla birlikte gidiyoruz ve hediye alıyoruz arkadaşına, doğum günü olan kişinin kendisine. Her seferinde bizim için o hediye alma kısmı büyük bir kıskançlık seremonisine dönüyordu. Oğlumuz ağlamaya, bağırmaya, aynı şeyi bana da almanız gerekiyor diye. Ben orada bir gün bir dakika dedim ve çocuğumla farklı bir iletişim kurdum. Sonrasında öğrenildi. Siz ne önerirsiniz? Böyle bir durumda bir anne baba ne yapmalı? Hı hı. Kıskanan çocuğunu.
Bir dakika dediğiniz noktada şunu çok öncelikle dile getirmeniz lazım. Bu çocuğun ihtiyacı ne? Ne hissediyor? Hı. Ne düşünüyor? Çünkü düşünce ve duygular davranışı yönlendiriyor. Belki kıskançlık değil, farklı bir şey ifadelendiriyor. Belki bununla ilgili kuralları bilmiyor, ritüelleri bilmiyor. Bu bir değerdir aynı zamanda, toplumsal değerdir. Hediyeleşmek de bir değerdir. Hı-hı. Yani küçük küçük hediyelerle karşıdaki bireyi mutlu etmek de bir değerdir. Bizim bunları çocuğa öğretmemiz lazım. İlla alacağız bak falan değil de bu değerleri yaşatmak için, bu sistemi yaşatmak için sen de bu süreçleri yaşıyorsun, hı-hı, sana da getiriyorlar. Yani bunları ara, evet, ara paylaşmak. Bir de bazı şeyleri gerçekten tak tak vermek lazım Ayfa Hanım. Yani, hı-hı, onun önüne başka türlü geçemiyorsunuz. Şimdiki çocuklar bunları yapmadığımız için sürekli böyle patinaj yapıyorlar. Git, hı-hı, tekrar başa dön. Git, tekrar başa dön. Bence bir değer olarak bunu vermek lazım çocuğa.
Evet, benzer şeyi ben de bir kural olarak.
Evet, kural.
Çünkü o zaman kıskanmaması gerektiğini, çünkü aynı şeyi kendisinin yaşadığını hani ve kıskanmaması gerektiğini ona onun anlayacağı dille o gün söylemiştik.
Şimdi, evet, burada bir kısa ara, tabii, verelim. Ardından yine sohbetimiz devam edecek.
Bir resmin var hala duruyor başucumda. Bakman değil, görmemen koyar gönlüme. Ağladığım geceler gelir geçer de. Ben buradayım şarkım vazgeçenlere. Gurur mudur yakan? Sevdan gurur mudur yıkan? Sonum olur sevdan. Taş kalbini at da gel ne olur. Seni bana kat da gel. Senin adına Yeter hasret, kalk da gel ne olur. Taş kalbini yak da gel ne olur. Seni bana kat da gel ne olur. Dönme diyen herkesin inadına. Yeter hasret, kalk da gel ne olur.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Psikolog Arife Tamer ve uzman psikolojik danışman aile terapisti Yeter Akbıyık'la beraberiz. Kıskançlığı konuşmaya devam ediyoruz. Evet, kıskançlık kavramına biraz da erkek kadın ilişkisi açısından baktık daha çok aslında. Kıskançlık kavramına kadın ve erkeğin bakışı farklı mıdır peki Sayın Akbıyık?
Kıskançlığa hem duygu olarak hem de davranışsal olarak aslında kadın ve erkeklerin tepkileri farklı. Düşünsel ve duygusal tepkileri de farklı. Şu çok kritik bir nokta, özellikle kadınlar için üzerinde durulması gerekiyor. Kıskançlık kadınlar tarafından ilişkinin başında aşırı sevilme olarak algılanıyor. Beni çok sevdiği için kıskanıyor. Hmm. Beni çok sevdiği için engelliyor.
Hoşuna da gidebiliyor,
evet,
kadınlara.
Tabii ki. Çünkü kıskançlık aşktan daha yüksek bir duygu, biliyor musunuz? Yani evet, etkileri ve yaşantısı olarak aşktan daha iyi bir duygu.
Toplumsal olarak da biz bunu desteklemiyor muyuz? Şöyle bir sözümüz var, şarkılarımız var. Seven kıskanır,
evet,
hocam.
Evet.
Yani kıskanır mı seven?
Sevginin ölçütü kıskançlık olmamalı. Bir kere bence bu ön yargıyı kaldırmamız lazım. Kıskandığım için yaptım, kıskandığım için öldürdüm diyebiliyor radyo ve televizyonlarda insanlar. Ben kıskandığım için yaptım diyor. Evet. Ve bunu meşrulaştırıyor. Aslında sevginin ölçütü güven, saygı, işbirliği, dayanışmadır. Yani kıskançlık değildir karşıtı.
Burada karıştırılan galiba şey, sahiplenme duygusu değil mi? Ben onun
benim
sahibiyim.
Evet, benim.
Yani benim dediğinde o zaman kıskançlık birazcık patolojik bir evet, durumda.
Kadında da duygusal bir açlık varsa daha çok tetikleniyor. Yani böyle bir ilişkiye, böyle bir duygusallığa ihtiyacı var. Karşı taraf onu sahipleniyor, her şeyini kontrol ediyor. İlk başlarda her şey toz pembe olduğu için taraflar birbirinin olumlu özelliklerini sürekli ön plana çıkardıkları için çok fazla göze batmıyor. Ama ilişkinin ilerleyen süreçlerinde artık karşı tarafın bu tür tepkileri ciddi anlamda yaşantıyı, günlük yaşamı sekteye uğratabiliyor ki en travmatik ayrılıklar kıskançlık nedeniyle yapılan ayrılıklardır. Yani çok basite almamak lazım bu anlamda. Şimdi her iki tarafında kıskançlığa verdiği aslında tepki de farklı. Kadınlar kıskançlığı biraz kabullenme olarak algılıyorlar. Yani ben bunu yaşayabilirim çünkü beni çok seviyor. Yani örselemeyi çok fazla hissetmiyorlar. Evet. Biraz dengelemeye çalışıyorlar. Erkekler biraz daha güç dengesine yönelik tepkide bulunabiliyorlar. Şiddete kadar giden yolu var. Yani her iki tarafında kıskançlık ilişkisinin kişide yarattığı duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaya ihtiyaçları var.
Evet.
Yani böyle bir olumsuzluk var. Bu benim ilişkimi nasıl etkiliyor? Önce bunu sanki anlaşılması
erkek
gerekiyor.
Erkek tarafından daha mı farklı anlaşılıyor? Kadından bahsettik. Hı-hı. Erkekte kıskançlık biraz daha mı farklı?
Erkekteki benim kavramı toplumsal normlarla da çok destekleniyor. Evlendiğiniz zaman erkeğinsiniz. Kadın benim diyemiyor çok fazla. Dolayısıyla bazen karşı tarafa nesne, madde muamelesi yapıyoruz. Evlendim ve benim. Her şeyimle benim. Birey olduğunu unutuyoruz. Birey olduğunun unutulması da biraz...
Evet, burada bağlanma stilleri de çok önemli. Yani siz güvenli bağlandıysanız aslında kıskançlık dediğimiz şey hani gidebilir, ilişki zedelenebilir. Aslında o kaygı ve korkuyla hani... kişiyi böyle bir kıskacın içine alıyorsunuz. Sürekli diyelim ki kadın erkeği işte eşini takip ediyor, telefonuna bakıyor, özel hayatına müdahale ediyor. Nereye giderse gitsin rahatsız ediyor. Bir süre sonra ilişkiler bozuluyor ve özgür alanlar kalmadığı için ilişkiyi de öyle sağlamlaştırdıklarını düşündüklerinde, halbuki bu sizin de söylediğiniz gibi bir süre sonra boşanma dediğimiz, belki de erkeklerin tepkisel olarak aslında kadın ve erkek aynı oranda kıskanıyor. Yapılan araştırmalar bunu böyle davranışa belirliyor. Ama farklı. Gösterdikleri kıskançlığı, gösterme biçimleri ve kıskançlık karşısındaki tepkileri farklı. O birbirinden ayırt ediyor. Fakat kişiler bilmeli ki aşırı kıskandığımız zaman ve ilişkilerimize bunu yansıttığımızda o ilişkileri bir arada tutmanın imkanı yok.
Ki sağlıksız ilişkilerde ne kadar tutmaya çalışırsanız çalışın bir yerde zaten denge kopuyor. Dolayısıyla çiftlerin kıskançlık duygularının dozuna şöyle bir bakmaları lazım. Sağlıksız bir kıskançlık söz konusuysa aralarında, ki bunu nasıl anlayacaklar? Biraz önce Ayfa Hanım çok güzel söyledi. Sürekli sorgulayan, sürekli tuzaklar kuran, sürekli eşini kontrol eden, telefonlarını, cep telefonunu, yazılarını, çizilerini, Facebook'unu, perdelere kadar kontrol eden insanlar var. Akrabalarıyla görüştürülmeyen insanlar var. Evet. Yani gerçekten bireyin sosyal yaşamını engelliyorsa kıskançlık, kişisel ilişkileri engelliyorsa, bireyin kendi olması gereken çevresindeki ilişkilerini engelliyorsa, burada dur denilmesi lazım. Burada yavaş yavaş artık değişimi, tedaviye başlanması lazım.
Burada kıskançlığı belirlerken yapılan araştırmalar aslında evli kişilerin daha az kıskançlıkla ilgili sorun yaşadığını gösteriyor. İlişkiler süre uzadıkça ve ilişkiden, evlilikten doyumunuz yüksekse, yüksek doyum alıyorsanız, evet, aslında kıskançlık bir süre sonra ortadan kalkma eğilimi de gösterebilir. Birbirine güvenmeyen, birbirini tanımayan insanların birbirlerini kıskanması ve sorun yaşaması evlilik öncesinde birazcık daha yüksek. Araştırmalar bunu söylüyor. O yüzden bu süre eğer uzuyorsa ilişki sağlam bir yere gidiyor diyebiliriz herhalde.
Evet, biraz belki patolojik olup olmadığına bakmak, kesinlikle, lazım. Çünkü kıskançlık davranışı sergileyen, üst düzey sergileyen insanların duygusal durumuna bakınıldığında biraz paranoya da olduğunu gözlemliyoruz. Hı-hı. Ki paranoyak tepkilerle birleştiği zaman, evet, o zaman artık tedavi sürecine, kesinlikle, girelim denir.
O zaman patolojik kıskançlık, evet, diyoruz. Ona tabii, bir tabii. Şeyde de tıbbi tanımı da birazcık Otello bozukluğu dediğimiz, hı-hı, Otello kıskançlığı, hı-hı, dediğimiz şey. O zaman mutlaka psikolojik yardım, psikoterapi ve ilaçla lazım, bir destek alması lazım. Eğer kişi bu kıskançlığı hani bir ilişki boyutunda sadece yaşıyorsa, belki o zaman bununla baş etmesi daha kolay da, çocukluğundan itibaren bunu bir davranış şekli olarak getiriyorsa, o zaman kesinlikle bir psikolojik destek alması gerekiyor.
Kendi mutluluğu için de gerekli. Sadece, kesinlikle, ilişkideki mutluluk değil. Hayata bakışı bu şekildeyse kendisi de yara alıyordur zaten,
şimdi,
değil mi?
Zaten sadece biz romantik ilişkilerden bahsetmiyoruz. Hı-hı. Yani bir hayattaki, aile, tabii bütün hayattaki, biz sürekli insanlarla ilişki kurmak durumundayız. İnsan sosyal bir varlık. Hı-hı. Arkadaşlarınla da kıskançlık gibi bir probleminiz varsa arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, hı-hı, sosyal çevrenizle mutlaka sorun yaşarsınız. Yani, evet, onun kıyafetini kıskanırsınız, öbürünün gözünün rengini kıskanırsınız. Bir süre sonra işte patolojik olduğunda, yani gerçekçi olmayan bir şekilde de kıskanmaya başlarsınız. Bir göz rengi kıskanılır mı mesela? Çünkü aynı göze sahip olmanız mümkün değil. Bu bile bir problem olabilir. İşte patolojik olduğunda mutlaka psikolojik destek almak gerekiyor.
Evet, peki patolojik olmadığında,
evet, evet,
biraz daha sıradan kıskançlık duygularıyla nasıl başa çıkılabilir?
Şimdi biraz önce söyledik ya, patolojik olmayan kıskançlık iyi yönetilebilirse, hı-hı, çok da güzel ilişkileri sağlamlaştırabilir. Çok da güzel geliştirebilir, çok da güzel zenginleştirebilir. İnsanların şunu kendi kendisine sorması lazım. Bir şey yaşıyor kıskançlıkla ilgili, bir şey, tam adını koyamıyor. bunun gerçekçi olup olmadığını birinci adımda gözden geçirecek bireyler. Yaşadığım şey benim kurduğum, kafamda kurduğum, ondan bundan duyduğum şeyler mi?
Yerli mi, yersiz mi?
Yani evet, bunu doğru mu, yanlış mı? Bir kafasına bunu gerekçelendirip koyması lazım. Evet. Yani bu yaşadığım şey gerçekçi mi? Neden kıskanıyorum onu? Yani nedenlerini bir kendi kendine sorması lazım. Bazen nedenlerini bulamayabiliyoruz. Kendisine yakın olan bir arkadaşı ona ayna da olabilir. Hı hı. Çünkü insan yaşadığı duygu durumunun içine girdiği zaman debeleniyor, çıkamıyor, göremiyorsunuz. Evet. Dışarıdaki birinin gözüyle nedenlerini bir şöyle süzgeçten geçirmesi lazım. Ve şunu bireylerin düşünmesi lazım. Ya yaşadığım bu şey benim ilişkime gerçekten tehdit mi? Tehdit mi diyor? Her şeyi alt üst mi ediyor? Karma karışık mı? Yoksa dozunda bizi motive mi ediyor? Yani bu farklılığı görmesi lazım. Tüm bunları değerlendirdikten sonra kişinin kıskanan taraf da olsa, kıskanılan taraf da olsa mutlaka partnerine yönelik, ilişkide bulunduğu kişiye yönelik, arkadaşına yönelik olumlu mesajları vermeye başlaması lazım. Sevgi. Yani seni seviyorum demek çok güzel bir şey. Sen benim için önemlisin demiyoruz. Kıskanıyor ve davranışla bunu gösteriyor. Yani yasaklıyor, sınırlıyor. Cep telefonuna bakıyor. Onun yerine seni seviyorum, sana güveniyorum mesajları vermesi lazım. Yani o günlük yaşantıdaki, ilişkideki, iletişimdeki olumlu bildirimler karşı tarafa, olumlu mesajlar, olumlu kabul mesajları bu duyguyu çok da güzel yaşatabilir. Yani kıskançlığı da biz olumlu yönetebiliriz. Bir de şu noktaya dikkat etmek lazım. Hepimiz için geçerli, sadece kıskançlık için değil. Duyguları yönetebilme diyoruz ya. Bir şey yaşandığı zaman biz kültürel olarak biraz atak bir grubuz herhalde. Hemen tepki veriyoruz.
Ya da bastırıyoruz.
Evet, hemen tepki veriyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bu şiddet olabiliyor, bu bağırma olabiliyor, psikolojik neyse bir şey yapıyoruz. Yaptıktan sonra ya şey yapıyoruz, hissediyoruz ya ne yaptım diye biraz pişmanlık yaşamaya başlıyoruz. Sonra düşünüyoruz ya ben bunu niye yaptım? Sonra duruyoruz. Halbuki bizim duyguları yönetebilmemiz için kıskançlık da dahil bir şey yaşandıysa önce bir durmamız gerekiyor. Ya bir dur, duramıyoruz.
Sabır.
Bir sabır, evet, bir dur. Düşün bakalım niye bunlar yaşanıyor? Benim etkim ne? Benim de etkim var. Yani kıskanılan taraf, kıskanan taraf kendi kendine de rollere sahip. Olumlu olumsuz bir şeyler var ortada. Bunu düşünecek. Bu rolüm karşımdaki bireye ne hissettiriyor? Ya kızıyor, öfkeleniyor. Yani bunları da değerlendirmek lazım. En sonunda tepki vermek lazım. Biz biraz tersten işlediğimiz için her şeyi abartılı yaşıyoruz.
Evet. Burada yine bir hatırlatma daha yapabiliriz. Aslında iletişim becerileri dediğimiz şey çok önemli. Yani ben bir danışanımda şöyle bir soru eşine bildiği bir şeyi mesela yaşanmış ama bir başkasından duymuş. Bildiği bir şeyi söylemiyor. Onun ağzından duymak istiyor. Şimdi dedim ki bildiğiniz bir şeyi neden soruyorsunuz? Biliyorsanız bildiğinizi söyleyin. Ona göre karşınızdaki size cevap versin. Şimdi düşünün. Siz kendi algınızla bildiğiniz bir şey cevabını arıyorsunuz. Kişiniz, karşıdaki kişi sizin istediğiniz cevabı, yani siz diyelim ki bir ölçek koyalım, birden 10'a kadar sınırlayalım. 6'lık bir cevap bekliyorsunuz ondan ama kişi size 3'lük bir cevap veriyor. Yani çünkü duymak istediğiniz sözler eksik, duymak istediğiniz cevap eksik, hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve çatışma başlıyor. Halbuki eğer biz bir şeyi biliyorsak bildiğimizi söyleyelim, açık, net, somut. Ne hissettiğimizi, o yaşadığımız durumun bizim üzerimizdeki etkisini açıklayarak bir iletişim tarzı kurabiliriz. Halbuki insanlar birbirlerinden şüpheyle, altında böyle söylediğiniz bu kıskançlığın altında yatan paranoya dediğimiz mutlaka bir şey vardır. Benim bilmediğim bir şey vardır düşüncesiyle hareket ettiğinizde her şeyi %100 bilme imkanımız yoktur. Hiçbir zaman bilemeyiz. Karşımızdakinin söyleyeceğiyle sınırlıdır bu. O yüzden açık, anlaşılır, anlamaya ve anlaşılmaya yönelik iletişim kurduğumuzda herhalde kıskançlıkla ilgili sorunları da daha rahatlıkla çözebiliriz.
Evet, peki bu konuda destek almak isteyenler kime başvurmalı?
Şimdi kıskançlık konusunda desteği alabilmeleri için biraz önce söylediğimiz sağlıklı ve sağlıksız boyutu iyi değerlendirmeleri evet. lazım. Yıkıcı bir kıskançlık yaşanıyorsa hı-hı. mutlaka psikolojik bir destek alınması gerekiyor. Şimdi psikolojik destek ilaç tedavisini gerektiriyorsa, psikiyatrik bir boyutu var. Takıntı. Gerektirmiyorsa, daha çok terapiyle, davranış sağaltım yöntemleriyle olacaksa bir psikoloğa gitmekte fayda var. Kişinin ve ilişkinin içeriğine göre, kalitesine göre, yaşanılan duygu durumunun kişilerdeki örselenme düzeyine göre tedavi programları yapılandırılıyor ki çok uzun süren tedavi programları da var. Ama uzmanlar diyor ki 4 ayda eğer taraflar istekliyse, değişime açıksa çok önemli evet. aslında tedavide isteklilik. 2-4 ay arasında bu süreç yapılandırılabilir. Dolayısıyla evet. sağlık kurumlarında hangi hastane olursa olsun psikiyatrik ünitelerde bu evet. desteği kişiler alabiliyor.
Peki çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, uzman psikolojik danışman, aile terapisti Yeter Akbıyık ve psikolog Arife Tamer'le beraberdik. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
İnsan halleri.